Ayrım 39.
Koca yılan böylelikle kardeşinin mahkemede kazandığı zaferin gölgesinde giriştiği ilk deneyde başarısızlığa uğramış oldu. Bir daha da böyle bir deneye girişme fırsatı bulamadı. Mısırların püskürlendiği ay, Ponca bölgesine geri getirildikten sonra koca yılanın sonu belli oldu. Temsilci Whitman, Washington'a verdiği raporda, koca yılanın öbür kızılderililerin üzerinde ahlak bozucu etkileri olduğunu, son derece huysuz ve ters davrandığını bildirdi. Whitman bir paragrafta, koca yılanın kendisini sürekli olarak ölümle korkutmakla suçlamakta, bir başkasında da bölgeye döndüğünden beri kendisiyle konuşmadığını ileri sürmekteydi. Temsilci öyle öfkelenmişti ki, Kızılderili sorunları danışmanından koca yılanın tutuklanıp Reno Kalesi'ne götürülmesini ve ömrünün sonuna kadar orada tutulmasını istedi. Sonunda Whitman'ın Sheridan'dan beklediği emir 25 Ekim'de geldi. Temsilci artık koca yılanı tutuklayarak temsilciliğin tutuk evine kapatabilirdi. Whitman tutuklamayı gerçekleştirebilmek için bir manga asker istedi. 5 gün sonra Tamon Stanton A. Mason komutasında 3 asker temsilciliğe geldi. Whitman, Mason'a Ponca'lara haber gönderip çalışmalarının karşılığı olan parayı almaları için ertesi gün erkenden temsilcilikte olmalarını sağlayacağını söyledi. Koca yılan da bunlar arasında olacaktı. Mason böylelikle büroya girer girmez onu tutuklayabilecekti. 31 Ekim sabahı öğleye yakın saatlerde koca yılan Whitman'ın bürosuna girdi. Kendisine oturması için yer gösterildi. Az sonra Teğmen Mason ve 8 adamı çevresini sarıverdiler. Mason ona tutuklandığını bildirdi. Koca yılan tutuklanma nedenini sorunca Whitman suçlarından birinin kendisini ölümle tehdit etmesi olduğunu söyledi. Koca yılan soğukkanlılıkla bunu yalanladı. Olaya tanık olan tacir J.S. Sherburne'a göre koca yılan ayağa kalkıp harmaniyesini fırlatmış, silahsız olduğunu göstermişti. Bozay'ı olayı şöyle anlatıyordu. Subay, koca yılana yerinden kalkmasını ve kendisiyle birlikte gitmesini söyledi. Koca yılan yerinden kalkmadı. Subaydan olup bitenleri açıklamasını istedi. Kimseyi öldürmediğini, at çalmadığını, kötü bir şey yapmadığını anlattı. Koca yılan sözlerini tamamladıktan sonra subay bir süre temsilcisiyle konuştu. Daha sonra da koca yılana iki kişiyi öldürmek istemiş olduğunu, kötü davranışlarını sürdürmekte inat ettiğini söyledi. Koca yılan bu suçlamaları kabul etmedi. Temsilci subayla birlikte gidip her şeyi götürüleceği yerde öğrenmesinin daha doğru olacağını ileri sürüyordu. Koca yılansa ona hiç kötülük etmediğini ancak ölüsünü götürebileceklerini bildirdi. O zaman ben söze karışarak koca yılana bu adamın, subayın durup dururken kimseyi tutuklayamayacağını, birlikte gitmesinin iyi olacağını, başına hiçbir şey gelmeden dönmesinin bile mümkün olduğunu anlattım. Söylenebilecek ne varsa söyledim. Karısı ve çocukları olduğunu, onları hatırlayıp ölmemek için elinden geleni yapmasını istedi. Koca yılan çok serin kanlıydı. Subay ona ayağa kalkmasını, gitmeye yanaşmazsa başına kötü şeyler gelebileceğini bildirdi. Sözü uzatmanın bir yararı olmayacağını hatırlattı. "Seni tutuklamaya geldim. Beraber gideceğiz," diyordu. Subay gitti, askerlerden birinde duran kelepçeyi getirdi. Gene askerlerden birinin yardımıyla kelepçeyi takmaya kalkıştı. Koca yılan ikisini iterek kendisinden uzaklaştırdı. Bu kez subay askerlere bir emir verdi. 4 kişi ileri çıktı bu sefer kelepçeyi vurmak için. Koca yılan onları geri püskürttü. Kolunda şeritler olan bir asker kelepçeyi tek başına takmayı denediyse de koca yılan onu savurup atmayı başardı. Bunun üzerine hepsi birden koca yılanın üstüne atlayarak zapt etmeye çalıştılar. 6 asker onunla boğuşurken koca yılan hala yerinde oturmaktaydı. Sonra ayağa kalktı, hepsini silkiyip savurdu. İşte o zaman askerlerden biri silahıyla koca yılanın yüzüne vurdu. Bir başkasıysa tüfeğinin namlusuyla kafasının yan tarafına sert bir darbe indirdi. Bu, koca yılanı arkadaki duvara kadar geriletmeye yetti. Yıldığı yerden kalktı, sonra yüzünden aşağı kanlar akıyordu. Üzerine doğrultulmuş silahı gördüm ve korktum. Ölüsünü görmek istemiyordum. Oradan uzaklaştım. Az sonra bir silah patladı ve koca yılanın ölüsü döşemeye yığıldı. İçişleri Bakanlığı önce bir bildiri yayınladı. Dinlenen ayının kardeşi, koca yılan adlı kötü adam bir kaza sonucu vurulmuştur. Bununla birlikte dinlenen ayı davasından beri Kızılderililere uygulanan işlemlere karşı daha bir duyarlı davranan Amerikan basını kongrede bu konuda bir soruşturma açılmasını istedi. Asker politikacı işbirliği bu sefer kendi çöplüğünde Washington'da eşiniyordu. Tabii soruşturmadan bir sonuç çıkmadı. Kızılderili bölgesindeki Ponkalar acı bir ders almışlardı. Beyazların kanunu sadece bir yanılsamaydı, onlara uygulanmıyordu. Böylece Çeyenler gibi gitgide azalan Ponkalar da ikiye ayrıldı. Dinlenen ayının kuzeydeki Ponkaları özgür yaşarken Kızılderili bölgesinde kalanlar tutsak hayatı sürdürüyorlardı. 16. Uteler gitsin. Ordu Sioux'ları yendi. Onlara istediğinizi yaptırabilirsiniz. Ama biz Uteler beyazları hiç rahatsız etmedik. Bu yüzden bizlerin sizin davranışlarınıza alışmamızı beklemelisiniz. Ok Ouray, Utelerin reisi. Subaya bunun, yani danışmanın böyle bir emir vermesinin çok kötü bir durum olduğunu söyledim. Çok kötü dedim, kavga etmemeliyiz. Çünkü bizler kardeşiz. Subay, bunun bir şeyi değiştirmeyeceğini, Amerikalıların aynı anadan da doğmuş olsalar savaşmaktan çekinmeyeceklerini söyledi. Beyaz ırmak Utelerinden Nicaagat, Jack. Uteler kayalık dağ kızılderililerindendi. İşgalci beyazların çekirge sürüleri gibi Colorado'daki topraklarına girdiklerini bir kuşaktır görmekteydiler. Beyazların eski düşmanları olan Cheyenne'leri Colorado ovalarından sürüp çıkardıklarını görmüşlerdi. Ute savaşçılarından bazıları beyazlarla Navajolar arasındaki savaşta kement atıcı Kit Carson'un yanında dövüşmüşlerdi. O zamanlar beyazların dost olduğunu sanıyorlardı. Denver'a gidip yaban sığırı derilerini cicili bicili eşyalarla değiş tokuş etmekten çok hoşlanıyorlardı. Ne var ki doğudan gelen yabancılar her yıl biraz daha çoğalıyor, Utelere ait dağları beyaz ve sarı madenleri bulabilmek için alt üst ediyorlardı. 1863'te Colorado valisi John Evans ve öbür yetkililer Ok Ouray ve Utelerin öteki 9 reisiyle bir görüşme yapmak üzere San Juan dağlarındaki Conejos'a geldiler. Orada beyazlara dağ doruklarının doğusunu verip Utelere de batısını bırakan bir anlaşma imzalandı. 10 yıl süreyle 10 bin dolarlık eşya ve 10 bin dolarlık erzak karşılığında Uteler bölgedeki bütün maden imtiyazlarından vazgeçtiler. Ayrıca dağlarda maden aramaya gelen beyazlara hiçbir şekilde dokunmayacaklarına söz verdiler. 5 yıl sonra Colorado'lu beyazlar Utelere çok fazla toprak bırakıldığını düşünmeye başladılar. Sürekli siyasi baskı yaparak Kızılderili Sorunları Bürosu'nu Utelerin bir çıban başı olduğuna inandırdılar. Sözüm ona, Uteler her yerde dolaşıyor, kasabalara ve madenci kamplarına geliyor ve göçmenlerin hayvanlarını çalıyorlardı. Utelerin kesinlikle bir rezervasyona kapatılmasını istediklerini ileri sürüyorlardı. Ama asıl istedikleri daha fazla Ute toprağıydı. 1868 başlarında Kızılderili Sorunları Bürosu büyük tantanalarla Ouray, Nicaagat ve öteki 8 reisi Washington'a çağırdı. Kement atıcı Carson, güvendikleri bir dostları ve danışmanları olarak onlara eşlik ediyordu. Washington'da iyi bir otele yerleştirildiler, güzel yemeklerle doyuruldular ve hepsine bol bol tütün, şeker ve madalya dağıtıldı. Anlaşmanın imzalanmasına sıra gelince, görevliler reislerden yalnız birinin temsil edilmekte olan 7 kabilenin de sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini ileri sürdüler. Ok Ouray, Utelerin oy birliğiyle bu göreve seçildi. Ouray, yarı Apache, yarı Umjomkamagre Utesiydi. Ablak yüzlü, keskin bakışlı, yakışıklı, İngilizce ve İspanyolcayı bildiği iki kızılderili dili kadar iyi konuşabilen bir kızılderiliydi. Toprak hırsıyla gözleri dönmüş politikacılar onu savunma zorunda bıraktıklarında Urey Utelerin davasını gazetecilere anlatacak kadar akıllı davranmıştı. Bir kızılderilinin Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı anlaşma, diyordu, oklarla yaralanmış bir yaban sığırının kendisini avlayanlarla yaptığı anlaşmaya benzer. Yapabileceği tek şey yere uzanıp teslim olmaktır. Görevliler Urey'i parlak renklerle boyanmış haritalar ve sınır çizgilerini açıklayan kaypak cümlelerle kandırmayı başaramadılar. Öneride belirtildiği üzere Colorado'nun küçük bölümünü değil, batı yamaçlarındaki ormanları ve otlakları da içeren 640 bin hektarlık bir bölge istiyordu. Bu, onların önceleri sahip oldukları topraklardan daha küçük bir bölgeydi. Ama gene de Colorado'lu politikacıların vermek istediklerinden daha büyük bir alanı kaplıyordu. Biri Umpangagreler ve öteki güneyli kollar için Los Pinos'ta, öbürü ise kuzeyli yollar için Beyaz Irmak'ta olmak üzere iki temsilcilik kurulacaktı. Urey anlaşmaya bazı koruyucu maddelerin ve göçmenleri Ute bölgesinden uzak tutacak kayıtların da konmasını istiyordu. Anlaşmaya göre hiçbir beyaz izin almadan Utelerin bölgesinden geçemeyecek, oralarda yerleşemeyecek ve oturamayacaktı. Bu yasağa karşın madenciler bölgeye girmeye devam ettiler. Bunların arasında New England'lı bir Yankee, Frederick W. Pitkin de vardı. Pitkin, San Juan dağlarına geldikten kısa bir süre sonra işlettiği gümüş madenlerinden büyük bir servet elde etmişti. 1872'de Pitkin San Juan bölgesini, Ute rezervasyonunun dörtte biri yani, Colorado'ya eklemek isteyen zengin madencilerin sözcüsü oldu. Madencilerin isteklerine boyun eğen Kızılderili Sorunları Bürosu, Felix R. Brunot, başkanlığındaki özel bir komisyonu bu toprakların ele geçirilebilmesi için Ute'lerle bir anlaşma yapmaya gönderdi. Brunot'un komisyonu 1873 Eylül'ünde Los Pinos temsilciliğinde Urey ve öteki 7 Ute kabilesinin temsilcileriyle buluştu. Brunot reislerle büyük babanın kendisini onlarla bir anlaşma yaparak bölgelerinin bir bölümünü almakla görevlendirdiğini açıkladı. Kızılderilileri toprakları kendisi için istemediğine, onları zorlamaya gelmediğine, yalnızca bu konuda neler düşündüklerini öğrenmeye geldiğine inandırmaya çalıştı. Bazen diyordu, şu anda hoşumuza gitmeyen şeyleri yapmak ilerisi için daha iyi sonuçlar verebilir. Biraz düşünürsek böyle davranmanın çocuklarımızın yararına olduğunu anlarız. Reisler şimdi topraklarından vazgeçerlerse çocuklarının bundan nasıl yararlanacağını öğrenmek istediler. Brunot, hükümetin Uteler için büyük bir para ayırdığını, kabileye her yıl bunun faizinin ödeneceğini söyledi. Urey, anlaşmanın faizle ilgili bölümü beni fazla ilgilendirmiyor. Paranın bankada durmasını yeğ tutarım, dedi. Sonra hükümetin anlaşma koşullarına uymadığından, topraklarına giren beyazları uzaklaştırmadığından yakındı. Brunot, açık yüreklilikle hükümetin madencileri bölgeden çıkarmaya kalkışması durumunda bir savaş patlayabileceğini, Utelerin de karşılığında hiçbir şey elde edemeden topraklarından olabileceklerini anlattı. Yapılacak en iyi şey, diyordu, bu dağları satın gitsin. Eğer gözden çıkarabiliyorsanız tabii. Böylece düzenli bir yıllık gelire kavuşmuş olursunuz. Urey de aynı kanıdaydı. Madenciler hükümeti önemsemiyor, kanunlara uymuyorlar. Onlara bakılırsa Amerika Birleşik Devletleri çok uzaktaymış. Anlaşma yapmaya gelen adamlarsa döner giderlermiş. Sonuçta hep onların dedikleri oluyormuş yani. Brunot sözlerine devam etti. Diyelim ki dağları sattınız ve de altın çıkmadı. İşte o zaman kârdasınız demektir. Uteler paraları alır, Amerikalılar buralara gelmez. Ama eğer maden varsa, derdiniz ömrü billah bitmez. Milleti buradan uzaklaştıramayız. Urey sordu. Onları neden durduramıyorsunuz? Hükümet bizimle yaptığı anlaşmaları koruyamayacak kadar güçsüz mü? Brunot, onları durdurmayı ben de isterim. Ama Urey bunun çok güç olduğunu bilir, diye cevapladı. Urey dağları satmaktan yana olduğunu, ancak dağların çevresindeki avlakları satmayacağını açıkladı. Beyazlar dağlara gelip altınları alsınlar, sonra çekip gitsinler. Onların orada ev kurmalarını istemiyoruz. Brunot buna verdiği karşılıkta böyle bir şeyin pek mümkün olacağını sanmadığını söyledi. Madenciler bir kere gelip de ocak açtılar mı, onları Ute bölgesinden çıkarmanın yolu yoktu. Ama gene de söz verdi. Büyük babaya madencileri uzaklaştırmasını söyleyeceğim. Ama şunu bilin ki binlerce kişi de onların rahat bırakılmasını isteyecek. Benim dediğimi ya yapar ya yapmaz. 7 gün süren tartışmaların sonunda reisler 160 bin hektarlık zengin toprakların karşılığında yılda 25 bin dolar ödemeyi öngören hükümet önerisini kabul ettiler. Urey 10 yıl boyunca yahut da Utelerin baş reisi kaldığı ve kabilesi Amerika Birleşik Devletleri ile barışı koruduğu sürece bir ödül olarak yılda 1000 dolar alacaktı. Böylece Urey, Statüsko'yu korumayı amaçlayan kurumun bir parçası haline geldi. Yaban hayvanları ve meyvelerle dolup taşan bir görkemli ormanlar ve otlaklar cennetinde yaşamaya gelmiş olan Uteler, Los Pinos ve Beyaz Irmak'taki temsilcilerin verdiği erzak olmadan da kendi yağlarıyla kavrulabilirlerdi. 1875'te Los Pinos temsilcisi F.F. Bond'dan temsilciliğindeki Utelerin sayısı sorulduğunda "Onları saymanın mümkünü yoktur. Saymaya kalkışmak, uçuşa çıkmış bir arı oğlunu saymaya kalkışmaktan farksız olur. Ülkede avladıkları geyikler gibi koşturup duruyorlar." demişti. Beyaz Irmak'taki temsilci E.H. Danford, 900 kadar Ute'nin temsilciliği karargah olarak kullandığını, ancak bunları bir türlü vadide temsilcilik çevresinde yerleşmeye razı edemediğini söylüyordu. Her iki bölgede de Kızılderililer çok küçük hayvan sürüleri besliyor, birkaç sıra mısır, patates ya da turp ekerek temsilciyle alay ediyorlardı. Ama gerçekten de bunlara bir gereksinim duymuyorlardı. 1878 yazında Beyaz Irmak'a yeni bir temsilcinin atanmasıyla Kızılderililerin kendi bölgelerinde yaşadıkları özgür hayat sona erdi. Yeni temsilcinin adı Nathan C. Meeker'dı. Bu adam eski bir şair, romancı, gazete muhabiri ve tarım kooperatifi kolonileri kurucusuydu. Meeker'ın girişimlerinin çoğu başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Temsilcilik görevini üstlenmesinin asıl nedeni parasızlıktı. Bir yandan da misyonerlik tutkusuyla yanıp tutuşuyor, üstün ırkın bir temsilcisi olarak Uteler, yükseltme ve aydınlatma görevinin kendisine düştüğüne inanıyordu. Kendi deyimiyle, Kızılderilileri barbar durumdan kırsal duruma geçirerek vahşilikten çıkartacak, sonunda da onları aydınlanmış, bilime ve dine inanmış duruma getirecekti. Meeker bütün bunları 5, 10, bilemedin 20 yılda gerçekleştireceğinden emindi. Meeker ruhsuz ve küstah tutumuyla Utelerin kutsal saydığı her şeyi sistematik bir tarzda yıkmaya başladı. Kendisinin Tanrı'nın bir görüntüsü olduğuna inandığından her şeyi kafasındaki imgelere benzetmeye niyetliydi. İlk aykırı davranışı temsilciliği Beyaz Irmak'ın 15 mil aşağısındaki verimli otlaklara taşımak oldu. Meeker burada Ute Kızılderileri için bir tarım kooperatifi kolonisi kurmayı planlamıştı. Ne var ki Utelerin öteden beri burayı avlak ve atları için otlak olarak kullandığı gerçeğini görmezden geliyordu. Temsilcilik binasını kurmayı kararlaştırdığı yer Utelerin geleneksel koşu yeriydi. Burada en sevdikleri sporu yapıyor, at koşturup bahse tutuşuyorlardı. Meeker, Beyaz Irmak'taki reislerden anlaşmaya en yatkın olanının Quikent Douglas olduğunu anlamıştı. Douglas bir Yampe Utesiydi. 60 yaşlarındaydı ama saçları hala kırlaşmamıştı. Sarkık bıyıkları ise ancak yeni ak düşmeye başlamıştı. 100 atlık sürüsüyle Douglas, Ute ölçütlerine göre zengin sayılabilirdi. Ancak yanındaki gençlerin çoğu son zamanlarda Nijagat'ın tarafına geçmişlerdi. Jack de Urey gibi yarım kan bir apaçıydı. çocukken bir Mormon ailesiyle birlikte yaşamış, biraz İngilizce öğrenmişti. Sioux savaşçıları sırasında General Crook'un yanında iz sürücülük yapmıştı. Meeker'la ilk karşılaştığında üzerinde hala iz sürücüyken giydiği giysi vardı. 1868'de Urey ile birlikte Washington'a gittiğinde büyük babanın verdiği gümüş madalyayı üzerinden eksik etmiyordu. Meeker temsilciliği taşıdığı sırada Jack ve adamları yaban sığırı avına çıkmışlardı. Geri döndükleri zaman hiçbir şeyi yerinde bulamadılar. Kamp kurup beklediler. Birkaç gün sonra Meeker geldi ve Jack'ten yeni konak yerine taşınmasını istedi. Jack daha sonra ona eski temsilcilik yerinin anlaşmayla saptanmış olduğunu, yeni yerden söz eden hiçbir anlaşma ve kanun hatırlamadığını söyledi. O zaman temsilci, ona karşı koymadan taşınmamızın bizim için iyi olacağını yoksa zor kullanacağını askerlerin hazır beklediğini söyledi. Meeker Jack'i yatıştırmaya çalıştı. Halk için süt inekleri alacağını söylüyordu ama Jack ütelerin ne ineğe ne de süte gereksinim duymadıklarını söyleyerek kestirip attı. Bir muaçe ütesi olan Kolarov reisler arasındaki önem sırasında üçüncü gelmekteydi. 60 yaşlarındaydı. 1868 anlaşmasından sonra birkaç yıl Denver yöresinde geçici bir rezervasyonda yaşamıştı. Kolarov'un Kızılderilileri canları istedikçe şehre inip serbestçe gezinirler, lokantalarda yemek yerler, tiyatrolara giderler ve beyaz yurttaşları eğlendirmek için gülünçlükler yaparlardı. 1875'te rezervasyon dağıtıldı. Kolarov muaçelerini alıp beyaz ırmağın yukarılarına Jack'le birlikte yaşamaya götürdü. Denver'daki yaşayışlarını özlüyorlardı doğrusu ama beyaz ırmak bölgesindeki avdan da hoşlanıyorlardı. Muaçeler Meeker'ın tarım toplumuyla hiç ilgilenmiyorlardı. Temsilciliğine de ancak un ya da kahve ve şekere ihtiyaç duydukları zaman şöyle bir uğruyorlardı. Utilerin büyücü başı, Uğur'un kayınbiraderi Kanal'la Johnson'dı. Kanal'la ayrıca Meeker'ın yeni temsilcilik evlerini kurmak istediği yarış yerini de yönetirdi. Bir takım nedenlerden ötürü Meeker'a Uteleri vahşilikten çıkarmakta kendisine yardımcı olarak onu seçmişti. Meeker bu büyük haçlı seferinde kendisine yardımcı olsunlar diye karısı Arvilla ile kızı Josie'yi de temsilciliğe getirmişti. 7 beyaz işçisi vardı. Bunlar arasında bir sulama kanalı açacak olan topograf, bir oduncu köprü ustası, bir marangoz ve bir de duvarcı vardı. Bu adamlardan yeni tarım cennetini kurarken bir yandan da zanaatlerini utelere öğretmeleri isteniyordu. Meeker'ın tutkularından biri de Kızılderililer tarafından baba diye çağrılmaktı. Vahşet dönemindeki Kızılderililere çocuk gözüyle bakıyordu. Utelerde onu fazlasıyla sinirlendiren Nick takma adını kullanmakta inat ediyorlardı.